Ayrım 22.
Vefalı ve yakın dostlarından öğrendim ki Doktor Bedri Ruhselman ölümünden evvel medyumlar vasıtasıyla ölmüşlerin ruhlarından aldığı mufassal tebliğlerin dosyalarını yaktırmış. 150 sayfalık bir eser yazmış ve ölümünden sonra neşredilmek üzere bir notere tevdi etmiş. Bu eseri görmedikçe 64 yaşında ebediliğe intikal eden rahmetli arkadaşımızın son telakkisi üzerinde tek hükmümüz olamaz. Bu yeni bilgi alanında en sabırlı, halim, alçak gönüllü ve çalışkan araştırıcısını kaybeden memleket, ne kaybettiğini ancak Türk üniversite seviyesi materyalizmin geri anlayış taasubundan kurtulduğu ve Türkiye'de metapsişik araştırmalar tarihi yazdıktan sonra hakkıyla öğrenecektir. Şimdi rahmetli arkadaşımız en hakiki metafizik tecrübesi içindedir. Tercüman 1960. Bediüzzaman'ın kim olduğu ve ne olduğu. Rahmetli Said-i Nursi veya Kürdi'nin nasıl yaşadığını ve nasıl öldüğünü öğrenmek için dün birkaç gazete okuyanların şaşkınlık içinde kaldıklarını gördüm. Bediüzzaman'ın hayatı ve vefatı hakkında yazılanların hiçbiri ötekine uymuyordu. 40 yıl değil 40 saat öncesi hakkındaki haberler de karmakarışıktı. Kimi bu adamcağızın kalp yetmezliğinden, kimi zatürreden öldüğünü, kimi saat 8.25'te, kimi 9.30'da, kimi de 10.30'da vefat ettiğini, kimi son sözlerin söylediğini, kimi de son sözleri olmadığını, kimi rahmetlinin Bitlis'te, Nursin köyünde, kimi Nurs kazasında doğduğunu, kimi Türkiye'de bu isimde bir yer olmadığını, kimi onun 31 Mart vakası ile alakası bulunmadığını, kimi de bu vaka üzerine nefyedildiğini, kimi Şeyh Said isyanı üzerine sürüldüğünü, kimi de Atatürk tarafından 170 bin lira tahsisatla doğuda bir üniversite kurmaya memur edildiğini yazıyordu. Risale-i Nur külliyatı hakkında fikir beyan edenlerin bu eserlerden bir tek sayfa bile okumadıkları besbelliydi. Bizim yaştaki nesil, mütareke devrinde Bediüzzaman lakabı ve Said-i Kürdi adıyla tanınan bu zatı, Divan Yolu'nun ve Sultan Ahmet'in akademi denilen kahvelerinden tanır. Onu bugünün gençlerine hakiki hüviyeti ve fikirleriyle tanıtmak isteyenler çeşitli imkansızlıklarla karşılaşırlar. Evvela Risale-i Nur külliyatının din bakımından ciddi bir tenkidini anlayabilmek için asgari bir din bilgisi, kelam, tefsir, fıkıh ve hadis bilgisi şarttır. Sonra halis Osmanlıcayı, hatta şu Bediüzzaman kelimesini bile tam anlayabilmek için İslam ve Türk tarihindeki Bediüzzamanların hüviyetleriyle birlikte dine, dile ve tarihe ait birçok şeyler bilmek lazımdır. Bunlar bir veya birkaç yazıda hülasa ve izah edilemez. Tek başına Bediüzzaman kelimesinin dilde ve tarihte aldığı manayı anlatmak bile imkansızdır. Çünkü if'al babından ibda kelimesinin soyundan bedi kelimesini Latin harfleriyle yazmak mümkün olmadığı gibi güzellik yaratma manasına gelen ibda kelimesini canlıları yaratmak manasına gelen halk etme, makine gibi cansızları yaratma manasına gelen İcat ve ihtira kelimelerinden ayıran ince farklar bilinmedikçe ve metinler içinde okunup yaşanmadıkça Bediüzzaman'ın tam manası ile kavranamaz. Bir de Risale-i Nur külliyatının çapraşık dinine girilince onun tenkidini birçok nurcuların bile anlaması imkansızlaşır. Böyle yetiştirilmiş nesillere merhamet ve Said-i Nursi'ye rahmet dilemekten başka yapılacak bir şey kalmıyor. Onu bir sürü efsane, rivayet, şaiya ve dedikodu yayını içinde bir masal kahramanı haline getiren birçok gazetelerde sözümüz yoktur. Hayretten başka. Tercüman 1960. Aykaçlarda bir gece. Fazıl Ahmet Aykaç'ı 41 yıl önce tanıdım. Daha evvel onun ilk hicivlerini bir araya getiren Divançı-i Fazıl Der, Vasf-ı Efazıl adındaki eserini ve birçok manzumelerini okumuştum. Kendisini tanıyınca Fazıl Ahmet'in yazılarındaki nükte ve hiciv şahsiyetini aşan geniş bir doğu ve batı edebiyat kültürü, felsefe ve metafizik bilgi hazinesiyle zenginleşmiş bir zekanın engin düşünce sahalarında alabildiğine cevelan kabiliyet ve melekesine sahip şahsiyetiyle karşılaştım. Konuşma tarzı, zarif hayallerle süslediği düşünceleriyle sistemden kaçan ve daima yeni düşünce ufukları arayan bir fikir virtüözünün büyüleyici sohbet tarzıydı. 41 yıldır onu zevkle dinlemediğim bir an olmadı. Konuşmaları aynen not edilebilseydi, Türk düşünce ve edebiyatına yüzlerce orijinal eser daha kazandırılırdı. Sevdiği Anatol Fransınkilerden kat kat güzellerini. Uzun yıllardan beri onu görmemiştim. Yakın komşummuş. Geçen gece ziyaretine gittim. Saatlerce konuştuk. Yine o harikulade hayal, nükte ve fikir çağlayanı. Konuştukça 70 yaşının üstünden altına ve oradan 40 yıl önceki dinamizmine kadar gitti ve gençleşti. Ayrı ayrı ve müşterek hatıralarımız arasında kol kola gezindik. Anlattıklarını tekrarlamak mümkün değil. Yalnız 2. Cihan Harbi'nde Alman ordularının Fransa'yı işgale başladığı devrinin talihsiz başvekili Reynaud'a ait bir menkıbesini tekrarlamak isterim. Fransız orduları Ren Nehri üzerindeki köprüler atmaya bile imkan bulamadan çekilirken Fransız başvekili şu beyanatta bulunmuş. Düşman ilerliyor. Paris ve vatan tehlikededir. Size verilebilecek hiçbir iyi haberim yok. Yalnız bir müjdem var. Pascal'in, Molière'in, Racine'in ve bütün Fransız büyüklerin eserleri muhafaza altındadır. Fazıl Ahmet bunu anlattıktan sonra bir elini uzatarak havada tuttu. Reynaud bana bunu anlattığı zaman titremiştim. Bak şimdi de aynı heyecan içindeyim ve titriyorum. Fransız başvekilinin sözü onu anlamayanlara bir ümitsizlik hezeyanı gibi görünebilir. Fakat Fransa'yı kurtaran bu müjdedir. Düşman yıldırım hızıyla gelirken ilk işi büyüklerinin eserlerini muhafaza olan bir millet için kurtuluş muhakkaktır. Çünkü manevi varlığının temeli muhafaza altındadır. Nitekim Paris'e giren Almanlar Batı medeniyetinin bu eşsiz kültür merkezinin kılına dokunmadılar. Şehir ve Fransa tahminden çok daha az zararla kurtuldu. Bunu bilmiyordum. Fazıl Ahmet'ten öğrendim. Fakat bu menkıbe aziz üstadımın yazılarından ve unutulmaz sohbetlerinden öğrendiklerimin binde biri bile değildir. Tercüman 1960. Bir zavallının çırpınışları. Son günlerin siyasi havasını bulandırmak için bazı dostların ve çevrelerin ricası üzerine aylardan beri bana saldıranlara hazırladığım cevapların neşrini daha sakin günlere bırakıyorum. Ve ancak cevaplandırılması kesin zaruret halini alan tecavüz ve iftiralara tam hesabı sonradan görülmek üzere heyecansız mukabele ediyorum. Bir gazetenin Miras 7 başyazarı ben gazetesiz kaldıkça yükselen küfür fonu ile sömürgen yobaz, örümcek suratlı adam sözleriyle ve cevap verebileceğim zamanlarda pes perdeden vırvırlarıyla tecavüze devam ediyor. Evvelce bir gazetede esersiz başyazarı dünyanın hiçbir gazetesinde rastlanmadığını yazdım. Başyazar alındı ve Avrupa gazetecileri arasında 2-3 esersiz yazar ismi saydı. Bunların eserleri olduğunu yazdım. Verecek cevap bulamadı, sustu. Lourdes mucizelerinden bahsettim. Bunların üfürükçülük olduğunu iddia etti. Bu hadiselerin parapsikoloji ve metafizik ilminin konusu olduklarını, büyücülük olmadıklarını yazdım. En yetkili ve şöhretli ilim otoritelerinin eserlerini delil gösterdim. Cevap vermedi, sustu. Bana tecavüzleri sırasında mevzuya dahil olmadığı halde harici mensuplarının yabancılarla evlenmelerinin yasak edilmesini tenkit etti. Bu kararın Atatürk zamanında verilmiş olduğunu hatırlattım. Cevap veremedi, sustu. Cevap yerine bir sürü beylik küfür, kart yobaz, dogmatik kafalı, örümcek suratlı, sömürgen yobaz. Sonra da hiç sıkılmadan fikir tartışmalarının şahsiyata dökülmesini ayıplıyor. Dün de kalkmış ona sen komünistsin sus diyen varmış gibi uydurduğu bu sözü öne sürüyor ve virane duvarın arkasında saklanıp bize taş atıyor. Marksist olmanın medeni bir hak olduğunu geveliyor. Türkiye'de Marksizm hakkında propaganda mahiyetinde olmayan ilmi eser yazmak yasak değildir. İki forma yazıyı bir araya getirmekten aciz olan bu zavallının bir tek kitabı olsaydı ve orada Marksizmin ilmi müdafasını yapsaydı kendisiyle efendice münakaşaya hazırdık. Fakat küfür sanatının en âli şekillerini bulmaktan başka marifeti olmayan bu zavallıya acıyarak gülümsüyoruz. Tercüman 1960. Mareşal'in 3 vasfı. Mareşal'in 3 vasfı üzerinde oy birliği vardır. Fevzi Çakmak bütün resmi hayatını orduya bağlamış, askeri hizmetten bir an ayrılmamış, politikadan uzak kalmış tam bir askerdi. Atatürk nesli ordunun siyasete karışmasının felaketli neticelerini Balkan Harbi'nde gözleriyle görmüştü. Zaten parti mücadelelerinin memleket için zararlı olduğuna inanan Atatürk gibi Mareşal de orduyu politika ihtiraslarından uzak tutmaya çalıştı. Bu görüş yalnız o zaman için mi doğruydu, her zaman için mi? Bunu münakaşa edecek değiliz. Yalnız ordunun tensik ve tanziminde bu düşüncenin müsbet tesirleri görülmüştür. Mareşal'in en büyük vasıflarından biri de muhafazakar, milliyetçi ve dindar olmasıydı. Bütün bu laiklik inkılabı devrinde ordunun dine ve manevi temellere bağlı kalmasını sağlayan telkin, irşat ve eğitim imkanlarını daima muhafaza etti. İstiklal Savaşımızı yüksek bir dini ve milli imanın manevi silahları ile de kazandığımızı biliyor, orduyu bu ilahi dayanaktan mahrum etmek istemiyordu. Harplerde maneviyatın büyük rolünü anlamış bir askerin geniş metafizik ve mistik anlayışına sahipti. Komünizme karşı milli ve manevi varlığımızın en yıkılmaz kalesiydi. Mareşal Fevzi Çakmak, memlekette ve ordudaki büyük sultasına ve otoritelerine rağmen gösterişten, debdebe ve alayişten kaçan vakur ve mütevazi bir Müslümandı. Haddinden fazla kudret, şöhret, servet peşinde değildi. Benlik hipertrofisi haddinden fazla büyümesi gibi bir sosyal hastalığımız olduğuna inanmıştı. Gövde gösterisinden daima kaçındı. Millet ona hayrandı. Cenazesindeki samimi vecd havası bu memleketin pek az evladına nasip olacaktır. Araya karışan siyasi emel ve tahrikleri bugün kurcalamayalım. Dün telefonda bir okuyucumuz bana soruyordu. Mareşal Teşvikiye sağlık yurdunda hasta yatarken ziyaretine gelen İsmet İnönü'yü kabul etmedi. Sebebini izah eder misiniz? Doğrusu ben Atatürk'ün de son zamanlarda İnönü'den alakasının niçin kestiğini bilmiyorum. En inanılır şahitlerin izahları da çeşitli ve birbirine zıttır. Muhakkak olan şey Mareşal Fevzi Çakmak'ın modern Türk ordusunun tarihinde benzersiz vasıflara sahip oluşudur. Büyük hatırasının önünde duyduğumuz hayranlığın mesnetleri bunlardır. Son havadis 1960. Kitabın sonu 5 Ağustos 1999.